Yüce babamız, bu sözler senin sözlerin. O zaman kutsal ruh gel, bizim öğretmenimiz ol. Kutsal ruh sana ihtiyacımız var. Biz yüreklerimizi açıyoruz. Biz kendi mantığımıza dayanmak istemiyoruz. Kendi aklımıza dayanmak istemiyoruz. Kendimizi senin önünde alçaltıyoruz. Bizi öğret, bizi yönlendir ve bizi imanda pekiştir. Buradaki her bir kardeş bugün İsa Mesih'i görsün diye dua ederim. Yüce adınla Rab. Amin. O zaman okuyoruz. Vahiy 1:1. İsa Mesih'in vahidir. Tanrı yakın zamanda olması gereken olayları kullarına göstermesi için ona bu vahiyi verdi. O da gönderdiği meleği aracılığıyla bunu kulu Yuhanna'ya iletti. Yuhanna, Tanrı'nın sözüne ve İsa Mesih'in tanıklığına gördüğü her şeye tanıklık etmektedir. Bu peygamberlik sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu. Çünkü beklenen zaman yakındır. Şimdi elinizdeki kutsal kitabın vahiy bölümünün girişten önceki ön sözünü yazan kardeş, yani Türkçe çevirisindeki ön sözünü yazan kardeş şöyle yazmıştır. Kitap ilk yüzyılda oldukça yaygın ve sembolizm yönünden zengin bir yazın türü olan apokaliptik türendedir. Bu yazın türü Tanrı'nın insanlık tarihindeki amacını açıklamayı hedef edinir. Apokaliptik, Grekçe'de açınlama, vahi anlamında bir sözcükten gelir. Apokaliptik yazılar ağırlıklı olarak eski antlaşmaya dayanır. Bunu anlamamız şart. Bu kitap, kutsal kitaptaki öbür 65 kitaplardan biraz farklı bir edebiyat tarzındandır. Tamam, ve burada özellikle olarak sembolizm çok önemli. Burada simgeler, betimlemeler, benzetmeler, imgeler, resimler çok var. Ve bunları anlamaya çalışacağız. Vahiy kitabı 404 ayetten oluşur. Ve bu kitap içinde eski antlaşmadan 500'tan fazla alıntı var. Yani bu kutsal kitabın son bölümü olduğu için öbürleri okumadan bunu anlamayacağız. Bu bir son yani. Ve buradaki bütün malzemeler, tuğlalar eski antlaşmadan alındı ve burada güzel bir şey bina edilir. Ama eski antlaşmaya dayanıyor. Şimdi vahiy kitabını anlayacaksak burada geçen çoğu imgenin simgesel, mecazi olduklarını anlamamız şart. Canavarlar, ejderhanlar falan kendi gözlerinle görmeyeceksin. Bunlar kötülüğün bir tasviri, bir imgesi, bir resmidir. Bu resimlerin amacı da bize bir şeyler entelektüel olarak aktarmaktansa bize bir şeyler hissettirmektir. Tamam, bu kitabı okuduğumuzda önemli olan soru bu. Bunu okuduğumda ne hissediyorum? Ne, yani vahiy kitabı beyinlerimizle algılayacağımız bir şey değil aslında. Ezberlerimizde bulunsun bu sözler ama ruhlarımızda bir etki yaratsın. Albert Einstein şöyle demiştir. Hayal gücü akıl gücünden daha önemlidir. Yani dünyanın en akıllı adamı bunu dediyse önemlidir. Burada hayal gücümüz gerekiyor bu kitabı algılamak için. Bizde bazen korku, bazen övgü, bazen umutsuzluk, çaresizlik ve karanlık ama bazen işte bir umut uyandıracaktır bu kitap. Ben küçükken aslında büyük bir tiyatroda bir oyunda rol aldım, tamam mı? Şimdi ben küçüktüm, o zaman küçük bir rol oynadım ama Tiyatro büyüktü, sahne büyüktü ve yetişkinlerle buluştuk. Ve bunu gördüm. O bir hafta boyunca perde arkasında bulundum. Ve orada dönüp geçen her şeye tanık oldum. Tamam mı? İşte ışıklandırma takımın yaşadığı krizler. Sen gülüyorsun çünkü senin işinde aynı şeyi görüyorsun değil mi? İşte baş rol oynayan oyuncunun ne kadar sarhoş olduğunu, ne zaman ki sahneden çıktıysa viski içiyordu, sonra adam tamamen ayaştı. Ondan sonra insanlar arasındaki dönen her bir aşk, her bir kıskançlık, her bir ego, bir fırtına, yani her şey gördüm. Ve şimdi ne zaman ki bir oyun izlerse, bir tiyatro izlersem, ben biliyorum perdenin arkasında neler dönüyor. Biliyorum, asıl mutfağı gördüm yani. Tamam mı? Şimdi burada aynı şey görüyoruz. Sahnede kilise var. Zaten ikinci ve üçüncü bölümlerde göreceğiz Anadolu'daki kilise. Sahnede kilise var. Gözle görülür olarak. Ama sonra perdenin arkasına geçeceğiz ve orada işte melekler, cinler, iblisler, her şey savaşıyor. Her şey bir karmaşık içinde. Göreceğiz. Çünkü bu kitabın amacı budur. Bize asıl gerçekleri göstermek. Yani sen hayatını sürdürüyorsun. İş yerinde zorluklar var. Belki evliliklerinde zorluklar var. Belki işte bir arkadaşlarla yani tartışıyorsun, kavgalar içindesin. Belki imanından dolayı akrabalıktan çıkarıldın. Ama aslında perde arkasında ne görüyoruz? Orada iblis var, uğraşıyor bize karşı. Orada Tanrı var, güçlü ve sadık. O zaman perde arkasını görmüş olacağız ve asıl normal gözlerimizle göremediğimiz gerçekleri görmüş olacağız. Bir yorumcu şöyle demiştir: her ne olursa olsun bu kitap Tanrı'nın bir vahidir. Anlaşılsın ve uygulansın diye verilmiştir. Ana konular açıktır. Bu da çok önemli. Çünkü kitabın %95'i diyeyim apaçıktır. Tamam mı? İsa hakkında, cennet hakkında, sonsuz yaşam hakkında, kilise hakkında, iman hakkında apaçık konular. Belki insanlar %5'lik kalan kısımla boğuşuyor her zaman. Ve bu yüzden bazen bu kitaba yaklaşmaktan korkuyorlar. Ya da okumaktan çekiniyorlar. Ama aslında ana konular apaçık. Neden? Çünkü bu Tanrı'dan bize bir iletişim. Tanrı bize karmaşık bir iletişim verir mi? Zannetmiyorum. O zaman şimdi devam ediyoruz ayet ayete. Dördüncü ayet. Bu bölüm, bu kitap övgü ile başlıyor. Yuhanna Rab'be övgülerini sunuyor. Bugün yaptığımız gibi, yani ne zaman ki gözlerimizi Rab'be dikersek, onun bizim için neler yaptığını hatırlarsak, kendimizi güvende hissediyoruz değil mi? Ve kitap bu şekilde başlıyor. O zaman dördüncü ayet: ben Yuhanna'dan Asya elindeki yedi kiliseye selam. Var olan, var olmuş ve gelecek olandan, onun tahtının önünde bulunan yedi ruhtan ve ölüler arasından ilk doğan, dünya krallarına egemen olan güvenilir tanık İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun. Yücelik ve güç sonsuzlara dek bizi seven, kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış ve bizi bir krallık haline getirip babası Tanrı'nın hizmetinde kâhinler yapmış olan Mesih'in olsun. Amin. İşte bulutlarla geliyor. Her göz onu görecek. Onun bedenini deşmiş olanlar bile. Onun için dövünecek yeryüzünün bütün halkları. Evet, böyle olacak. Amin. Var olan, var olmuş ve gelecek olan, her şeye gücü yeten Rab Tanrı, Alfa ve Omega benim diyor. Şimdi beşinci ayet hadi çevirisinde çok özüne uygun bir şekilde çevrilmiştir. O halk dilinde çeviri var ya, hadi çevirisi dediğimiz. Bu şekilde çok öz bir şekilde çeviriyor. İsa Mesih emin şahittir. Ölümden ilk dirilen odur. ve dünya hükümdarlarının hakimidir. Yani burada bir üçlem var İsa hakkında. Bu üçlem aslında bütün müjdeyi kapsıyor. İsa hakkında bileceğimiz her şey burada. Ne? Birincisi İsa emin şahittir. İsa öldü. Farkında mısınız? Şahit ve şehit aynı kökten geliyor. Tamam mı? Ve aslında Grekçe'de aynı şey geçerli. Martyr, martyros. Aslında hukuki anlamında tanıklık vermek, şahit anlamına geliyor. İmza atıyorum bunu gördüm diye. Ama aynı zamanda bir gerçek uğruna ölmek. Yani bu gerçek diye onu kendi kanımla imza atıyorum. Tamam mı? O zaman İsa Mesih emin şahittir. Ne demek? Bu gerçekler için öldü. Çarmıhta öldü. Tanrı güvenilir diye çarmıhta kendi kanıyla imza attı. Şahit ve şehidi. O zaman İsa öldü. Sonra İsa ölümden dirildi. Ölümden ilk dirilen odur. Neden ilk? Çünkü sonrası da olacak. Biz de dirileceğiz. Onun izlerinden gidenler. Ve diyor ki üçüncü olarak sonra tahta çıktı. Taçlandırıldı, yetkilendirildi. Ve bugün İsa nerede? Orada. Tanrı'nın sağında oturuyor. Taç var onun başında. Çünkü bütün kralların kralı ve Rablerin Rabbidir. Otoritesi, yetkisi var. O zaman İsa öldü, İsa dirildi ve İsa yükseldi, yüceldi. Ve Tanrı'nın sağında oturuyor. Ve İsa hakkında bileceğimiz her şey burada. Ve ne zaman müjdeyi paylaşırsan arkadaşlarınla, bu üçü hatırlayın. Öldü. Ama sadece ölmekle kalmayıp dirildi ölümden. Ve şimdi yükseldi. Otoritesi, yetkisi var. Şimdi bir üçlem daha var bir sonraki ayette. Göreceğiz vahiy kitabında bu üçlemler çok önemli. Üç numarası zaten önemli Hristiyanlar için. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. Ama burada görüyoruz ki bir sonraki ayette diyor ki bizi seven, kanıyla bizi günahlarımızdan azat eden ve bizi bir krallık haline getirip babası Tanrı'nın hizmetine kahinler yapan İsa Mesih. Yani İsa bizim için üç şey yapıyor ya da üç şey oluyor. Birincisi bizi seviyor. İsa Mesih seni seviyor. Eğer bir gün misafirsen, eğer bir gün uzun yıllardır imanlıysan, bu çok önemli. İsa Mesih seni seviyor. Ama diyeceksin ki ben layık değilim. Ben pis bir günahkarım. O zaman ikinci gerçek burada nedir? Bizi kanıyla yıkıyor. Bizi kanıyla özgürleştiriyor, azat ediyor, hamdolsun. Mesih seni seviyor ve Mesih seni yıkıyor. Değil mi? Öbür gün bir reklam gördüm Kızılay için. Dedi ki işte hayat, kan ver, hayat kurtar. Güzel. Yani kan hayattır. İsa aslında kanını verdi, hayatımızı kurtardı. Değil mi? İsa'nın yani Kızılay'a gitmesine gerek yok bence. Zaten yeterince verdi bütün dünya için. Ve bu da yetmemişçesine üçüncü olarak İsa seni kendi halkına dahil ediyor. Yani bu da önemli çünkü bazen düşünebiliriz. İsa beni seviyor ve beni özgürleştiriyor, kurtarıyor. Ne güzel tek başıma bir imanlı olarak takılabilirim. Aslında değil. Üçüncü olarak diyor ki bizi bir krallık haline Tanrı'ya hizmet eden kahinler olarak yaptı. Burada bir halk söz konusu. Biz Tanrı'nın halkının bir parçasıyız. Ve bu da inanılmaz mühim, saraylıyız artık. Yani diyor ki krallık bir halk. Yani İsa kral ise ve biz artık ondan isek, demek ki biz de saraylıyız artık. Onun kanı bizdedir artık. Ama diyor ki kahinler krallığı. Bu da ne? Aslında kahinler, rahipler, papazlar. Bu cümlecik Mısır'dan çıkış kitabından geliyor. Yani kutsal kitabın ta başlangıcından geliyor. Orada Tanrı Musa ile konuşurken şöyle diyor. Siz benim için kahinler krallığı, kutsal ulus olacaksınız. İsraililere böyle söyleyeceksin diyor Tanrı Musa'ya. Yani bir vaatte bulunuyor. Bir kahinler krallığı olacaksınız. Yani Tanrı'ya hizmet eden ve Tanrı'ya yeryüzüne temsil eden iki yöne doğru bir görev. Tanrı'ya bir görevimiz var ve insanlığa bir görevimiz var. Aracılık eden bir halk. Ve Tanrı bu vaadi İsraililere verdi. Geçici olarak, nöbetçi olarak, ama burada görüyoruz ki bu hepimiz için geçerli. İsa seni seviyor, İsa seni azat etti ve İsa seni bir halk yaptı. Yani bu bizim için de geçerli. Bu da önemli bir öğretiş. Yani Tanrı'nın eski zamanlarda İsraililere verdiği bütün vaatler Mesih'e iman eden herkes için artık geçerlidir. Biz onların mirasçılarıyız. Bu da çok önemli vahiy kitabını anlayacaksak eğer. O zaman 7. ayete geçiyoruz. 7. ayet eski bir ilahi eseridir. Yani ilk Hristiyanların söyledikleri bir ilahi, düşünebiliyor musunuz? İşte bulutlarla geliyor. Her gün melodisini bilmiyoruz zaten. Sözleri biliyoruz. Her göz onu görecek. Onun bedenini deşmiş olanlar bile. Onun için dövünecek yeryüzünün bütün halkları. Evet, böyle olacak. Amen. 8. ayet diyor ki Alfa ve Omega benim. Zaten Alfa ve Omega Grek alfabenin birinci ve son harfleri oluyor. Yani başlangıç ve son. Ezeli olan, ebedi olan benim diyor İsa. Dünyalar var olmadan önce İsa vardı. Dünyalar bittikten sonra İsa devam edecek. Tek bir değişmeyen gerçek var. O da İsa Mesih. Ve bu ifade kitabının başlangıcında, burada birinci bölümünde yer alıyor. Ve vahiy kitabının sonunda yer alıyor. Yani 22. bölümünde 13. ayet. Diyor ki Alfa ve Omega, birinci ve sonucu, başlangıç ve son benim diyor. Şimdi asıl şeye geçiyoruz. Bu bir giriş, bir başlangıç, bir selam Yuhanna'dan kiliselere. Şimdi asıl metine geçmiş oluyoruz. Ayet 9. İsa'ya ait biri olarak sıkıntıda, tanrısal egemenlikte ve sabırda ortağınız ve kardeşiniz olan ben Yuhanna, Tanrı'nın sözü ve İsa'ya tanık uğruna Patmos denilen adada bulunuyordum. Şimdi Yuhanna burada kendini yazar olarak tanıtıyor. Yuhanna asıl 12 havarilerden biri. Bildiğimiz kadarıyla en gençti. Çünkü bu mektup muhtemelen milattan sonra 90'larda yazıldı. O zaman Yuhanna şimdi çok yaşlı bir adam ve bütün arkadaşları öldü. Yani şehit oldu. Şahit oldu ve şehit oldu. İmanları uğruna öldüler. Bir tek Yuhanna kaldı. Sağa sola bakıyor. Herkes beni terk etmiş. Ben kaldım yani. Aslında onu öldürmeye de çalıştılar. Roma yetkililer. Onu kaynar yağına koydular, attılar. Ama adam ölmedi. Sonra devam ettiniz. En sonunda Patmos adasına sürgüne gönderdiler. Orada bu vahiy görüyor. Yazıyor. Ve Anadolu'daki kiliselere gönderiyor. Ve Yuhanna burada bir üçlem daha kullanıyor. Diyor ki ben kimim? Yani bunu yazmak için benim yetkim, benim otoritem ne ki? Sıkıntıda, tanrısal egemenlikte ve sabırta ortağınız. Ya burada bir üçlem daha var ve bu Hristiyan hayatını tarif eden bir üçlemdir. Yani bir Hristiyan nedir? Ve birincisi sıkıntı. Yani aslında cefa, eza, elem. Bu ağır bir kelime. Önemli çünkü yani işte argoda sıkıntı çok yaygın bir şekilde, dandik bir şekilde kullanıyor. İşte gelmezsem sıkıntı olur mu? Sıkıntı olmaz. İşte, ama buradaki sıkıntı ağır bir baskıdan, ruhsal bir sıkıntıdan bahsediyor. Ve diyor ki ve Grekçe olarak thlipsis kelime. Bu da çok önemli çünkü vahiy kitabında çok yer alan bir kelime. Ama bunu görüyoruz. Yuhanna diyor ki sıkıntıda sizin ortağınız oluyorum. Yani sıkıntı çekiyoruz imanlılar olan. Bizim vasfımız, bizim payımız, mirasımız bu. Ve aslında Mesih'in çarmıha gerilmesiyle başlayıp Mesih'in ikinci gelişine kadar devam eden bir gerçektir. Hristiyan hayatı sıkıntılı bir hayat. Neden? Çünkü dünya bizi kabul etmez. İblis bize karşı duruyor. O zaman aslında Mesih'in birinci gelişi ile ikinci gelişi arasındaki zamana büyük sıkıntı denilebilir. Bu çok önemli çünkü bazı insanlar diyor ki son gelmeden önce büyük bir sıkıntı olacak. Big tribulation. Aslında şimdi yaşadığımız zaman bu büyük sıkıntı. Yetmez mi size? Bana yeter yani. İkinci olarak bu üçlemde diyor ki tanrısal egemenlikte ortağız. Yani Mesih öldü, dirildi, tahta çıktı ve onun egemenliği başladı. Egemenliğini sürdürüyor. Zaten Mesih aramızdayken Tanrı'nın egemenliği geldi diye ilan ediyordu. Gelecek diye ilan etmiyordu. Geldi. Ve aslında bu Mesih'in ikinci gelişinde herkes tarafından gözle görülür bir şekilde, rakipsiz ve rekabetsiz bir şekilde belli olacak, net olacak Mesih kral diye. O zaman Mesih'in birinci gelişi ile ikinci geliş arasındaki zamana aynı zamanda Tanrı'nın egemenliği denebilir. Biz Tanrı'nın egemenliğinde yaşıyoruz imanlılar olarak. Onun yetkisi altındayız. O bizim kralımızdır. O zaman aynı süreç için büyük sıkıntı denebilir ve Tanrı'nın krallığı, tanrısal egemenliği denebilir. Şimdi bazı imanlılar sıkıntı kelimesini öne çıkarıyorlar, ön plana koyuyorlar. Ne kadar zor, her zaman zor, sıkıntı ne zaman geleceksin ya Rab. Bazı imanlılar sürekli zafer ve galibiyet ön plana koyuyorlar. İşte Mesih'te zaferliyiz, hiçbir şey bana dokunamaz, artık serbestim, özgürüm, galibiyetinde yaşıyorum. O da bir gerçek. Bazı Hristiyanlar, yani birinci gruptan, Hristiyanlık hakkında gelecekle ilgili çok işte karamsar, çok daha kötüye gidecek, sonra Mesih gelecek bizi kurtaracak. İkinci grup çok fazla iyimser, değil mi? Yani daha da iyi, daha da iyi, daha da görkemli olacak, sonra İsa gelecek. Aslında burada görüyoruz bu ikisi yan yana yatan gerçeklerdir. Büyük sıkıntıda yaşıyoruz ve İsa Mesih tahtadır. O zaman bu üçlemin üçüncü unsuru gerekiyor bize. Ne? Sabır. Değil mi? Sıkıntıdayız. Tanrı'nın krallığındayız. O zaman hep birimize sabır lazım. Sabır lazım. Yani bu ruhsal bir sabır. Dayanma gücü. Devam edebilme gücü. Değil mi? Sana sabır lazım mı? Bana lazım. O zaman bir Hristiyan olmak ne demektir? Sıkıntıdayız. Tanrı'nın egemenliğindeyiz. O zaman her birimize sabır lazım. Ayet 10. O zaman Yuhanna diyor ki Rab'in gününde ruhun etkisinde kalarak arkamda borazan sesine yüksek bir ses işittim. Bir baktım Hakan Taş'tan değildi. Seni seviyoruz. Ses, gördüklerini kitaba yaz ve yedi kiliseye, yani Efes, İzmir, Bergama, Tiatira, Sard, Philadelphia ve Laodikia'ya gönder dedi. Tamam mı? Şimdi burada yedi kiliseden bahsediyor. Bu yedi numara kutsal yazılarda ve özellikle vahiy kitabında çok önemli simgesel bir numara. Tanrı dünyayı altı günde yarattı. Yedinci günde dinlendi. Yani yaptığı bahçeye girdi. Adem ile Havva ile birlikte zaman geçirdi. Dinlendi. bunu kutsal bir gün olarak ilan etti. Yedi çok asıl bir numara. Zaten birçok kültürde uğurlu bir numara olarak kabul ediyor işte. Ve bizde şey var, dalgalar var ya, her yedinci dalga daha büyük oluyor. Sırf yapan kardeşler onu bekliyorlar. Yani yedi önemli ve asıl bir numara. Ve burada görüyoruz ki vahiy kitabında çok ama çok yaygındır. Listeleyeceğim şimdi, tamam mı? Yedi kilise, yedi kandillik, yedi yıldız, yedi ruh, yedi melek, yedi bereket, yedi meşale, yedi mühür, yedi boynuz, yedi göz, yedi borazan, yedi gök gürlemesi, yedi bin kişi, ejderhanın yedi başı ve yedi tacı, yedi kase, yedi bela, yedi tepe, yedi kral. Yani süre gelen bir numara. O zaman bunu doğru bir şekilde yorumlayacaksak anlayacağız ki yedi ne demek? Tam, mükemmel, bütün anlamına geliyor. Ve o zaman bu yedi kilise gerçekten harbi tarihsel kiliseler. Onları gezebilirsin şimdi Anadolu'da, Efes'te, Smyrna'da, Manisa'da, Akhisar'da gezebilirsiniz. Gezen var mı yedi kiliseyi? Gitmeliyiz. Bence kiliseye gidelim yani işte. Değil mi? Tatil. Evet. Bak işte nereye gidelim? En güzel. Tamam, okey. Şimdi ama bunu anlayacağız. Hem tarihi olarak bu kitap bu yedi kiliseye yazıldı. Ama hem de dünyadaki bütün kiliselere hitap eder. Neden? Çünkü yedi demek full demek. Yani bu eski bir yorum. Yani milletten sonra 180 yılındaki bir moratoryon kanun diye bir yazıda. Şöyle yazılıyor, Yuhanna'da vahide yedi kiliseye yazdığı halde aslında hepsine konuşur. Dünyadaki bütün kiliselere konuşuyor burada İsa Mesih. Güzel, demek ki bize de konuşuyor. Herkes bu haritaya bakar kaldı. Beni dinlemeyeceksiniz artık, tatil işte. Nereye gidelim peki? Yani değil mi? Şimdi bu da var. Mesih karşıtın numarası 666, 666 olarak veriliyor. Neden? Çünkü 7'den biraz daha aşağıda. Değil mi? Mükemmellikten yoksun. O zaman bu numaralar, rakamlar vahiy kitabında çok önemli. 3, gördüğümüz gibi üçlem. 4, 7, 10, 12. Biz bu şekilde kullanıyoruz. Yani 4. Dört bir takım. Galatasaray dört bir takım abi. Sürekli dört gol yiyorlar diye. Evet. Fenerbahçe 10 numara bir takım. Ve numaralar simgesel bir şekilde kullanıyoruz. Birçok batıl inanç numaralara dayanıyor. Neden? Çünkü olduğum olası insanlar bunun önemi görüyor. O zaman. Şimdi. Yuhanna İsa Mesih'i görüyor. Ayet 12. Bence bunu kaldıralım abla. Yoksa herkes herkes Google'da tatil arıyor şimdi. Ayet 12. Şimdi soracağımız soru bu. Bu görüm size ne hissettirir? Okuyacağım. Sizde nasıl bir etki yaratıyor? Tamam mı? O zaman şimdi kafalarımızda canlandıralım. Resmedelim bu görümü. Bana sesleneni görmek için arkama döndüm. Döndüğümde yedi altın kandillik ve bunların ortasında giysileri ayağına kadar uzanan, göğsüne altın kuşak sarılmış insanoğluna benzer birini gördüm. Başı saçı ak yapağı gibi beyaz, kar gibi bembeyazdı. Gözleri alev alev yanan ateşti sanki. Ayakları ocakta kor haline gelmiş parlak tunca benziyordu. Sesi gurul gurul akan suların sesi gibiydi. Sağ elinde yedi yıldız vardı. Ağzından iki ağızlı keskin bir kılıç uzanıyordu. Yüzü bütün gücüyle parlayan güneş gibiydi. Onu görünce ölü gibi ayaklarının dibine yığıldım. Yani Yuhanna da böyle bir yetki yarattı. Bazen düşünüyoruz, Mesih'i görsem onu sarılacağım. Yeah, İngiltere'de mesela çok ilahi. Yeah, Jesus is my boyfriend tarzında. İsa Mesih benim erkek arkadaşım. Bu görüme bak. O ise sağ elini üzerime koyup şöyle dedi. Korkma. İlk ve son benim. Diri olan benim. Ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir. Bunun için gördüklerini, şimdi olanları ve bundan sonra olacakları yaz. Sağ elimde gördüğün 7 yıldızla 7 altın kandilin sırrına gelince 7 yıldız 7 kilisenin melekleri, 7 kandilikse 7 kilise. Şimdi burada nefes kesici, muazzam ve görkemli, karşı konulmaz bir İsa Mesih'i görüyoruz. Ve bu görümdeki nitelikler, burada yeni bir şey yok. Hepsi Daniel kitabından alınmıştı. Çünkü Daniel peygamberi bir görüm gördü. Daniel'in gördüğü görümde, Daniel'in 7. bölümünde, ki aslında vahiy kitabını anlamak için çok anahtar bir bölüm oluyor. Daniel peygamberin gördüğü görümde iki karakter görüyor. Birinci olarak diyor ki ben yüceler yücesini, yani ezeli olanı gördüm. Eskiden beri var olan diyor ona. Onun saçları bembeyaz. O da bir yargıç. Yani bu iki ağızlı kılıç aslında yargıç anlamına geliyor. Ve bu şahs önünden akan bir nehir var. Yargı kürsüsünde oturuyor. Kitaplar açılıyor. Ya yani yargı günü gelmiş sanki. Daniel bunu görüyor. Sonra onun varlığına ikinci bir kişi, ikinci bir karakter çıkıyor. Daniel'in görümünde. Ve diyor ki onun huzuruna insanoğluna benzeyen biri geldi. Ayakları tunçtan. Yüzü güneş gibi parlayan ve ona egemenlik, onur ve krallık veriliyor. Şimdi İsa Mesih'te bu okuduğumuz metinde Daniel'in gördüğü bu iki karakter birleşir. Saçları bembeyaz, yargıç ve ayakları tunçtan insanoğluna biri benzeyen. Ve yüzü parlıyor. Yani İsa Mesih hem ezeli olan yüceler yücesi, yargıç, hem de insanoğlu. Hem bizden, hem Tanrı'dan. O zaman bu iki görüm, bu bir kişide birleşir, tamamlanır. Aynı zamanda, ve asıl noktamız bu bugün, burada Mesih göksel tapınaktaki kadir ve mutlak baş kahinimiz olarak görülmektedir. Yani diyor ki döndüğümde 7 altın kandillik ve bunların ortasında giysileri ayağına kadar uzanan göğsüne altın kuşak sarınmış insanoğluna benzer birini gördüm. Yani bu bir rahip, bir kahin kıyafeti. O zaman İsa burada göksel tapınakta kandillikler arasında kahinlik görevini yapıyor. Nedir bu görev? İlk kahin kimdi? Adem. Tanrı bahçeyi yarattı. Bir tapınak olarak, Tanrı'nın konut edeceği yer olarak. Sonra Adem'i oraya koydu, ona bakmak için. Ve Adem'in asıl bir kahinlik, bir rahiplik görevi vardı. İki tarafa, birincisi Tanrı'ya hizmet ediyordu. Tanrı'ya bütün yaratılışı temsil ediyordu. Bütün yaratılış için Tanrı'ya yakaracaktı. Dua edecekti. Tanrı onu sorumlu tutacaktı bütün yaratılıştan. O zaman Tanrı'ya yönelik bir görevi vardı ve Tanrı'yı da insanoğluna ve bütün kaynata temsil edecekti aynı zamanda. İnsanoğluna ve kaynata yönelik bir hizmeti vardı. O zaman Adem aracılık eden biri olacaktı. Köprü gibi, tamam mı? Tanrı'nın varlığı ile kainat arasındaki bir köprü. Böyle bir görevi vardı. Ama ne oldu? Adem ile Havva ayva yediler. Değil mi? Zaten bildiğimiz gibi oralarda elma yoktu. O zaman ayva vardı. O zaman ayva yedi. Ayvalar güzel de tehlikeli. Havva zaten güzeldi ve tehlikeliydi. Ve bahçeden kovuldular. Yani bu kâhinlik görevini yitirdiler, kaybettiler. Ve artık insanoğlu rezil ve rüsva oldu. Maskara oldu. Ve artık yüzümüz karardı. Ve artık Tanrı'ya, Tanrı'nın görkemine bakamaz olduk. İnsanoğlunun duruşu ne bu? Çünkü utanç içindeyiz. Tanrı'ya bakamıyoruz. Onun huzuruna çıkamıyoruz. Rezil olduk. Farz edelim ki, ve burada hiç kimseye bakmıyorum tabii ki de, senin annen bir fahişeydi. O rezalet sana bulaşmaz mı? Tabii ki de. Herkes seni fahişenin çocuğu olarak bilecek. Farz edelim ki senin baban bir katildi. O zaman herkes seni katilin oğlu olarak bilecek. Ve bu kaldıramaz bir utanç. Aslında bizim atalarımız Adem ile Havva. Biz onlardan geldik. O zaman rezalet içinde doğduk ve yaşıyoruz utanç içinde. Ve Tanrı'ya bakamaz olarak doğduk ve büyüdük. Bütün insanoğlunun kaderi bu. Sonra Daniel peygamber bir görüm görüyor. Dediğimiz gibi. Ve Daniel peygamberin gördüğü gün peygamberliksel olarak görüyor ki bir insanoğlu, insanoğluna benzeyen biri diyor. Bir insanoğlu Tanrı'nın huzuruna çıkıyor. Bence bu Daniel için nefes kesici bir şey. Yani hiç kimse Tanrı'nın varlığına çıkamaz. Tanrı bu adama ne yapacak? Ve diyor ki, Tanrı'nın huzuruna çıktı ve onun yüzü güneş gibi parlıyordu. Yani utancı yoktu. Bizim yüzlerimiz karardı. Ama onun yüzü parlıyordu. Ve diyor ki, Tanrı onu kabul etti ve ona onur ve krallık verdi. Yani yeniden onura kavuştu. Ve bütün insanoğlunu yeniden onura kavuşturdu. Bu Tanrı'nın huzuruna çıkan şahs bizim etimizdendir, bizim kemiğimizdendir, bizdendir. Ve bizim yitirdiğimiz kâhinlik görevi yeniden kazanıyor. Ve bize yeniden kazandırıyor. Ve burada görüyoruz ki bu kimdir? Bu İsa Mesih'tir. Şimdi bu görüm yerine gelene kadar Tanrı geçici olarak bir nöbetçi tapınak kurdu İsrail'de. Tamam mı? İsrail'deki tapınak nöbetçi tapınak ve aslında Aden bahçesini çağrıştıran. Nasıl? Orada yaşam ağacı vardı. Burada bir yedi dallı bir kandillik var. Tamam mı? Bu aslında yaşam ağacını çağrıştıran bir şey. Ve orada kâhin girebiliyordu. Ama bak sadece yılda bir kere. Ve o da Tanrı'yı göremedi. Değil mi? Neden? Çünkü insanoğlu rezil oldu. Tanrı'ya bakamadık. Ama sonra burada görüyoruz ki Mesih kandillikler arasında dolaşıyor. Kâhin gibi giyinmiş. Sadece artık o kainatın baş kâhini, baş rahibi anlamına gelmiyor. Aynı zamanda insanoğluna, bize, ona iman eden herkese bu hakkı yeniden tanıttı. Yeniden kazandırdı. Biz artık bir kâhinler krallığı olduk. Ona bakanların yüzü ışıl ışıl parlar. Yüzleri utançtan kızarmaz artık, diyor Tanrı'nın sözü. Şöyle ki Tanrı insanların suçlarını saymayarak dünyayı Mesih'te kendisiyle barıştırdı. O zaman İsa Mesih şimdi, ve bunu kavramamız çok önemli. İsa Mesih şimdi Tanrı'yı bize temsil eder ve bizi Tanrı'ya temsil eder. Tanrı'yı bize getirir ve bizi Tanrı'ya getirir. Yani buluşturur, barıştırır. Barış diliyoruz dünya için. Barış nerede var? İsa Mesih'te. Ama aynı zamanda bu kahinlik görevi bize de vasfedildi. Bize de verildi. Tamam mı? O zaman biz de aracılık eden kahinleriyiz artık. Bu ne demek bizim için? İki yönlü bir hizmetimiz var. Tanrı'ya yönelik bir hizmetimiz var. Ve insanlara yönelik bir hizmetimiz var artık. Tanrı'ya olan tapınmak. Tapınmak ve dua etmek. Ama nasıl bir tapınma? Romalılar da şöyle yazılıyor. Öyleyse kardeşlerim, Tanrı'nın merhameti adına size yalvarırım. Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı'ya hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur. Tapınmak için kurban lazım. Şimdi İsa Mesih hem kahin hem kurban oldu. Biz de şimdi tapındığımızda hem kahin oluyoruz hem de kurban oluyoruz. Bu ayete göre diri sunular, diri kurbanlar. O zaman Tanrı'ya tapınmak için kurban lazım. Yani hayatlarımızı ona veriyoruz. Onun huzuruna her çıktığımızda lay lay lom diye her ne güzelsin Tanrı diye söylemeyeceğiz. Söyleyeceğiz de kendimizi ona adayacağız. Kendimizi ona kurban olarak vereceğiz. Tapınmak için bu lazım. Bu, ve aslında bu ilahi söylemekle, pazar günleriyle kalmıyor da. İş yerlerinizde, işini yaptığınızda, çocuklarınızı yetiştiğinizde, değil mi? Komşular arasındayken diri bir kurban olacaksın. Bu şekilde Tanrı'ya sürekli olarak tapınmış oluyoruz. Ve Tanrı İstanbul'a baktığı zaman, İstanbul'un yani her mahallinde değil de bizim yaşadığımız ve çalıştığımız mahallelerinde orada gerçek tapınma var. Orada da tapınma var diye görecek ve sevinecek. Ve orada. Aynı zamanda Tanrı'ya yönelik olarak dua etmek, aracılık etmek diye bir hizmetimiz var. Yani kainatın kahinleri olacaksak, kainatın dünyanın ihtiyaçlarını Tanrı'ya getireceğiz. Aracılık eden biziz. Dünyayı Tanrı'ya temsil edeceksek, demek ki yakarmamız, yalvarmamız çok çok vazgeçilmez bir görevdir. 2015 geldi, geliyor diyeceksin. Benim yüreğimde ne var? Daha çok dua eden, yakaran bir halk olalım. Değil mi? Yani İstanbul'da başka kim dua ediyor ki? Bilmiyorum. Birkaç, bir avuç kadar kilise var. Ama bu halkı, bu ulusu Tanrı'ya getiren kim var bizden başka? Tanrı, Hezekiel peygambere şöyle dedi. İçlerinde duvarı örecek, gedikte durup önümde ülkeyi savunacak, onu yerle bir etmemi engelleyecek bir adam aradım ama hiç kimseyi bulamadım. Tanrı arıyor, değil mi? Yedikte kim duracak? Kim yalvaracak Tanrı'ya? O zaman dua edelim kardeşler, yakaralım. Türkiye için, dünya için. Bu bizim görevimiz, vasfımızdır. Ve aynı zamanda insanlığa yönelik, dünyaya yönelik bir hizmetimiz var. Yani bulunduğun yerde bir bereket olacaksın. Eğer Tanrı'nın varlığı ile Tanrı'nın varlığından yoksun bir dünya arasındaki bir köprü olacaksak, bedenlerimiz de, yani bizim varlığımız da senin varlığın da, onun mevcutu taşıyoruz biz de. Ruhu taşıyoruz biz de. Bir boru, bir kanal olacaksak aslında umudun olmadığı yerlerde biz umut getireceğiz. Karanlığın bulunduğu yerlerde biz ışık olacağız. Zaten kilise ne? Kandillik. Kilisenin burada iki varlığından bahsediliyor. Kandillik ve yıldız. Ne demek? Kilisenin yeryüzündeki varlığı ve kilisenin göklerdeki, yani ruhsal dünyadaki varlığı. İkisi de ışık getiren şeyler. Yıldızsın iblise karşı, cinlere karşı, karanlığa karşı ve kandilliksin insanlara. Utancın olduğu yerde onurlu bir yaşam yaşayarak Tanrı'nın farklı bir boyutunu göstermiş olacaksın insanlara. O zaman son olarak vahiyinin birinci bölümünde burada Tanrı'nın yeni bir kahinin atadığını ve yeni bir kahinlik yapan halkının oluşturduğunu görüyoruz. Bu zaten Mesih'in çarmıhta ve çarmıhtan dirilişinde gerçekleşen bir olaydı. Vahiyinin son bölümünde oraya geldiğimizde Rab dilerse aslında yeni Kudüs'ü görüyoruz. Yeni Yeruşalim'i. Yani yeni Aden bahçesi. Tanrı'nın yeni tapınağının yeryüzüne geldiğini görüyoruz. O zaman şimdi kahinler var ama sonra tapınak da olacak. Ve her zaman Tanrı'nın kurtuluşu iki taksitle verilir. Tamam mı? Birincisi bizi kurtarıyor. Yani Pavlus ne dedi? Bir kimse Mesih'teyse yeni yaratılıştır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Sen iman ettin mi, vaftiz oldun mu, ölümden dirildin mi, yeni yaratılışın bir parçasısın oluyor. Tamam mı? Ama bir gün ikinci taksit olarak İsa'nın ikinci gelişinde kainat da yenilenecek. Yaratılış tamamıyla yenilenecek. Ve biz yenilenmiş bir düzende, bir yeryüzünde ve gökyüzünde aslında bu görevi yerine getireceğiz. O zaman şimdi kahinler var, bir gün tapınak da olacak. Vahiyin birinci ve son bölümlerine baktık. O zaman şimdi bizim duamız nedir? Ayet 7'de Hristiyanlar 2000 yıl boyunca dua ettikleri gibi işte bulutlarla geliyor. Her göz onu görecek. Onun bedenini deşmiş olanlar bile. Onun için dövünecek yeryüzünün bütün halkları. Evet böyle olacak. Amin. Amin. Amin. Şimdi bir ilahi söyleyeceğiz beraber. İşte İsa görkeminde. Çünkü çarmıhta Mesih bunların hepsini yerine getirdi. Tamamlandı diye ilan etti. Ve biz şimdi tapınacağız kahinler olarak. Tamam mı? Yani böyle bir duruşla gelebiliriz. Artık insanoğlunun duruşu böyle değil. Bizim. İman edenlerin yüzleri parlar, ışıl ışıl parlar. İman edenler artık Tanrı'ya bakabiliyor. Onun huzuruna çıkabiliyor ve ona kendi hayatlarımızı diri kurbanlar olarak sunabiliyoruz.